Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden iyi günler efendim. Bugün 16 Eylül 2020 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Önce özetlerle başlayalım. Covid-19 haberleri, 29,5 milyonu aştı vaka sayısı dünya çapında. Can kaybı 935.669, iyileşen 20 milyonu aşmış durumda, iyileşen insanların sayısı. Covid-19'la ilgili notlarımı aktaracağım. En başta Dünya Sağlık Örgütü'nün okullarla ilgili yeni açıklaması var. Okulların açılmasını salık veren türden. Düne gündemde damgasını vuran, aslında ben de aktarmıştım ama Eksen'in saatleri içerisinde elbette sığmadı. 5'te bitiyor programımız. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ve Bahreyn'in de katıldığı anlaşma imzalandı. Beyaz Saray'da tören vardı. Donald Trump ev sahipliği yaptı. Aslına bakarsanız sadece ev sahipliği yapmadı. 5-6 ülkenin daha çok yakında İsrail ilişkilerini normalleştireceğini duyurdu. Hatta 3 Kasım başkanlık seçiminden önce olabileceğini ima eden lafları da var. Bakalım Trump'a 3 Kasım'da bunun ne gibi faydası dokunacak, ama diğer yandan baktığımızda yıllar sonra aslında İsrail'in bölgedeki varlığının Körfez Arapları tarafından Mısır ve Ürdün'le yapılan anlaşmalardan sonra 89-94'ten bu yana dondurulmuş bir süreç vardı. O sürecin aşıldığı da aşikar gözüküyor bu normalleşme anlaşmalarıyla birlikte. Suudi Arabistan'ın da doğru zamanda bu işi yapacağını söyledi Trump. Ne zaman gelecek? Yeni sürprizler olacak mı? Hep beraber takip edeceğiz. Filistin tarafından tabii ki tepkiler var. İran'dan tepkiler var. İran'la da kapıştı Trump. Anlaşmayı yaparız ben seçilirsem gibi İran'la, yeni bir nükleer anlaşmayı kastediyor ama tabii neye göre, 2015 anlaşmasından da Amerika çekilmişken çok tartışmadı. Bir de 2018'de Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı öldürmeyi suikastle kafasına koyduğu ama o zamanki Savunma Bakanı Mattis'in, çılgın köpek lakabıyla anılan Mattis'in engel olduğu, böyle de bir ironik bir durum var. Ortaya çıkmış durumda, detayları aktaracağım. Suriye'nin İdlib bölgesinden yeni haberler var. Rus heyeti Ankara'da, temaslar var. Gözlem nokta 7 numaralı gözlem noktasına saldırı olduğu haberleri. Akdeniz'de gelişmeler var. NATO karargahında 3. toplantı dün yapıldı. 17'sinde tekrar yapılacak. Türkiye ve Yunanistan arasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Katimerini gazetesinde makalesi var. Dikkat çekici. Avrupa Komisyonu'ndan değerlendirmeler var. Biz bugün yine Doğu Akdeniz'e bakmaya çalışacağız. Farklı görüşler, değerlendirmeler almaya devam ediyoruz. Doktor Daim Babiroğlu ile konuşacağız. Kendisinin vakti sınırlı olduğu için önceden, kısa süre önce kayıt aldım. Onu yayınlayacağız programın ikinci yarısında. Libya'dan haberler var. Sarraç Başbakan, batıdaki hükümetin başbakanı istifa etti mi etmedi mi? Tablo karışık gözüküyor efendim. Başlamadan frekanslarımı hemen tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden her yerden dinleme imkanınız var. Frekanslar dışında YouTube linkini de Twitter hesabından şu anda paylaştım. Like'larsanız da ayrıca çok memnun oluruz diyerek başlayalım Eksen. Evet, önce Covid haberleriyle başlıyoruz, artık hayatımızın baş belirleyeni. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına rağmen okulların açılması yönünde telkinleri var. Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde tartışmalar var. Pek çok ülkesinde de aslında eğitim yılı açılmış durumda. Tabii önlemler var, sınırlamalar var, saat süreleri var, farklı uygulamalar var. Ancak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus diyor ki dünyada 20 yaş altındaki gençlerde ölüm oranı çok düşük, %0.2'sinden az. Ve biz okulların açılmasından yanayız diyor. UNESCO ve UNICEF'in temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi Cenevre'deki merkezden video konferans yoluyla. Çok az ciddi vaka ve ölüm var diyor. Özetle Dünya Sağlık Örgütü %0.2'den azı ölümlerin 20 yaş altında. Tabii ama onlar taşıyıcı da oluyorlar çocuklar. Okullarda maruz kaldıkları zaman evde büyüklerine taşıyabiliyorlar. Oraya çok fazla girmemiş. Ayrıca uzun vadeli yan etkiler konusunda henüz bunu bilinmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtmiş vaziyette. Tabii kılavuz hazırlayacaklar Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNESCO da aynı şekilde. Okullar kapatılsa bile hani bazı ülkelerde durum daha vahim olabilir. O zaman da uzaktan eğitim şart. Tabii yani çocukları eğitmek durumundayız. Bu kadar da distopik koşullarda bitmeyecek gibi de gözükürken ne olacak ne bitecek. Bill Gates dün de size aktarmıştım. Koronavirüs aşısı için tarih verdi. 2021'in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 aşının tescil edilmesini beklediklerini duyurmuş vaziyette. Tabii 7 milyar insan aşılanması lazım. Çok ciddi bir lojistik gerekiyor. 14 milyar doz aşı gerekiyor. Birkaç seferde aşı gerekecek çünkü. Aşı finansmanına özellikle 3. dünyaya destek talep etmişti. Komplo teorileri var. Hakkında onları da reddediyor. İronik diyor. Ben bundan sorumlu tutulmam. Hollandalı bilim insanları bağışıklığın endişe verici derecede kısa olduğunu bulmuşlar. Nature Medicine'de yayınlamışlar makalelerini. Şimdi yakalanıyor, hani şöyle bir söylem var. Eninde sonunda hepimiz bu virüse yakalanacağız ve bağışıklık geliştireceğiz. Ancak yakalanmak bağışıklık geliştirildiği anlamına gelmiyor diyorlar. Geliştirilse bile çok daha kısa sürüyor bu bağışıklık deniliyor. Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan vakalara makalede atıf yapmış. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberi olduğunda belirteyim. Bunun başka koronavirüs türlerini de incelemişler ve yani aynı hastaya bulaşabileceği çıkıyor ortaya. Rus Halk Sağlığı Kurumu da aynı şekilde Rospotrebnadzor, onun başkanı var Anna Popova isminde. O da diyor ki Covid-19'a yakalanan ve tedavi olan kişilerin sağlıklarına kavuştuktan sonra 90 güne kadar virüsü yayabileceklerini söylemiş. Başka bağlamda bu da bir başka tehlikeye işaret ediyor. Rusya'da da 48 güne kadar yayabiliyorlarmış. Böylesine bir bela var yani açıkçası başımızda. Efendim İspanya'da 30 bin aştı ölü sayıları. Vaka sayıları en yüksek ülke Avrupa'da 603 bini aşmış durumda. Eylemler var, grevler var. Sağlık çalışanlarının durumu sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de hiç parlak gözükmüyor. Madrid'de, Bask bölgesinde öğretmenler, okul çalışanları greve gidiyorlar daha şimdiden. Portekiz'de de artış olduğunu görüyorum. Can kaybı daha ufak bir ülkede Portekiz. Nüfusu da daha az. 1875 vaka sayısı 65 bini aşmış vaziyette. Almanya'da statlara dönüyorlar. En son böyle bir karar aldılar eyalet yönetimleri. Şimdi 18'inde başlayacak ligler. Bayern Münih ve Schalke 04. Geçen senenin şampiyonu Bayern Münih. Allianz Arena'da oynayacaklar. Bundesliga sezonu açacaklar bu şekilde. Koltuk kapasitesini %20 arttırıp seyirciler, bir de işte mesafe, hijyen, 6 haftalık bir test yapacaklarmış. Ona göre karar vereceklermiş. Hayatı işte Covid-19 eşliğinde normale döndürüyor Almanya'da. Yunanistan'da Moria sığınmacı kampı Midilli Adası'nda kaç gündür gündemimizde. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Atina'ya gitti. Temaslarda bulunduktan sonra bir de Midilli'ye gitmiş. Çok duygulanmış orada. Onları aktarıyor tabii ki. Yunanistan aynı zamanda sığınmacı kampı burası. Ön cephe, Avrupa'nın ön cephesi. Sığınmacı meselesi Türkiye ile büyük bir problemdi, hatırlıyorsunuz. Ondan da bahsetmiş vaziyette. Almanya Yunan adalarından sığınmacıları kabul etme kararı almış. 1553 sığınmacı kabul edilecek. Hükümet sözcüsü Stefan Siebert yapmış açıklamayı. 150 sığınmacı çocuk var, ailesi olmayan, refakatçisi yok yani, onlar da getirilecek. Artı muhtaç, tedavi görmesi gereken 243 çocuk daha var. Toplamda 2750 gösteriler yapılmıştı Almanya'da. Sığınmacıları almamız lazım, öyle bırakamayız diye. Çoğu Afgan. Bu arada 5 gözaltı var Moria kampının yakılması, kundaklanması ile alakalı ki Afgan oldukları söyleniyor. Afgan asıllı oldukları söyleniyor. Ada halkı da isyan halinde idi. Rusya'da son 24 saatte 5670 vaka, 5000'in altına inmişti, tekrar inmiyor. Bu hafta, geçen hafta sonundan beri yükseldi. 1,079,519 vaka, 18.917 can kaybı sayısı resmi rakamlara göre. Suudi Arabistan umre ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyormuş. Önce ülke içerisinde başlayacak tabii. Bir de rapor sunmak gerekiyor. Raporunuz yoksa öyle umreye falan gidemeyeceksiniz. Türkiye'de 67 can kaybı, 1742 yeni vaka sayısı maalesef 294.620 olarak açıklandı. Dün akşam Sağlık Bakanı tarafından vakaların toplam sayısı ve 7186'ya ulaştı can kaybı sayısı. Rakamlar Türkiye'de de katlanıyor. Bugün ilk koronavirüs aşısı yapılacakmış Türkiye'de. Çin'de geliştirilen aşı 1200-1300 sağlık çalışanına ilk etapta uygulanacak diye CNN Türk haber yapmış. Ve ayrıca sonuçları da Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak deniliyor. Yarın da Covid-19 tedbirleri var. Türkiye'de de bu tedbirler sık sık artık tekrarlanmaya başlandı. Yurtlara yerleştiriliyor pozitif olanlar, ama etrafta dolaşanlar sıkıya almaya çalışıyorlar işleri. Amerikalı bilim insanları bir Pittsburgh Üniversitesi'nden COVID-19'a etkisiz kılan bir protein bulmuşlar. S proteini, COVID-19 S proteiniyle temasa geçip COVID-19'un S proteiniyle onu içten yok edecek bir şeymiş. Umarız bu da sonuç verici bir şey yaratır. Amerika'da tabii Trump'ın aşının 3-4 hafta içerisinde hazır olacağı yolunda bir açıklaması var. Çok yakınız dedi. Araştırmalara atıf yaptı ama öte yandan da sürü zihniyeti geliştireceksiniz demiş seçmenlerin soruları karşısında tekrardan. Yani sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz işte. Biraz dobra bir başkan tabii Trump, ki daha önce aşıyla ilgili durumu ciddiye almadığı yolundaki kendiliğinden çekip gidecek gibi sözleri de vardı, ortadaydı ama bunu yalanlamışlardı. Aşıyla ilgili Amerika'daki tartışmalar Trump sayesinde çok da dinemiyor, öyle söyleyelim, böyle söylemler nedeniyle. Turizmle ilgili bir de notu aktaracağım. Arada bakıyorum ben de, turizm Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor tabii. Bu sezon da çok iyi geçmedi. Biraz canlandı sonlara doğru ama ilk 6 ay 2020'nin ilk 6 ayında 460 milyar dolara mal olmuş turizm, turizme. Covid-19 krizi tabii, kimse seyahat edemedi. %65'lik bir düşüş bu. Geçen seneyle aynı tarihler kıyaslandığında %93'lük bir gerileme. 440 milyon kişi azalmış turizmin içinde yer alan, 460 milyar dolar gelir kaybı yaşanmış. Bunu Dünya Turizm Örgütü, BM'nin turizm örgütünün raporunda görüyoruz. Efendim, BM Genel Kurulu bu arada 74. Genel Kurul açılacak. Volkan Bozkır, dün de aktarmıştım, görevine dün başladı. Oturumlara da başkanlık yapacak. Tabii pandemi yüzünden BM Genel Kurulu, normal alıştığımız BM Genel Kurulu da olmayacak. Herkes video konferansta, çoğu insan, lider katılacak bu genel kurula. Önümüzdeki haftada gündemde zaten bir şekilde video, yeni dönemin yansıması olarak video konferanslar yoluyla liderlerin konuşması gündemi kaplayacak. Beyaz Saray'da dün tarihi bir tören vardı. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ve son dakikada geçen cuma akşam saatlerinde Türkiye saatiyle Bahreyn'in de katıldığı bir normalleşme süreci ve normalleşme anlaşması imzalandı. Tören düzenlendi. Anlaşmanın resmi ismi İbrahim Abraham. Kutsal üç semavi dinde de yer alan kutsal isme, peygambere atıf yapan bir anlaşma. İsrail adına Benjamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan ve Bahreyn adına da yine Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Ezzayani imza attı. Beyaz Saray'da açıklamalar vardı. Trump özellikle 5-6 ülkenin daha bu sürece katılacağından bahsediyor. 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi bazı anlaşmalar açıklanabilir diyor. Acaba Suudi Arabistan'la da açıklanabilir mi sorusu insanın kafasına düşüyor. Seçimi kazanırsak İran'la anlaşma yaparız diye de bir açıklama yaptı Donald Trump. Tabii ne kadar ciddiye almak lazım. Nükleer anlaşmayı çöpe atan taraf Amerika Birleşik Devletleri olmuştu Trump idaresi altında. Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız dedi Donald Trump. 10 yıllardır devam eden sürece atıf yaptı. 25 yıldır ilk kez böyle bir anlaşma yapılıyor dedi. Çok doğru söylüyor hakikaten. Mısır ve Ürdün'le İsrail'in tırnak içerisinde barışması sonrasında böyle bir şey yaşanmamıştı. Bunun, bu anlaşmanın, yani İbrahim Anlaşması'nın kapsamlı Orta Doğu Barış Anlaşması'nın temeli olduğunu söyledi. Tabii farklı görüşte olanlar da var. Savaşın artmasından bahsedenler de var. Turizm, ticaret, sağlık, güvenlik, her konuda aslında İsrail ile bölge ülkelerinin normalleşmesi süreci başlayacak. Bu anlamda önemini de küçümsememek gerektiğini şahsen ben düşünüyorum. Orta Doğu ülkelerinin işbirliğini öne çıkartması gerektiğini söyledi Donald Trump tabii ki. Araplar, İsrailler, Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar uyum içerisinde yaşamalı dedi. Nobel Barış Ödülü bile verilebilir. Belki olabilir böyle bir şey, biliyorsunuz aday gösterilmesi haberini aktarmıştım sizlere. Netanyahu da dönüm noktasındayız tarihin, barış için yeni bir şafaktayız dediği ve ayrıca teşekkürlerini sunarken Esselamu Aleyküm ifadelerini kullandı. İsrailli Orta Doğu'daki İsrail'in dostlarına Arap-İsrail çatışmasının kalıcı olarak sona ereceğini umduğunu dile getirdi. Ennahyan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Arapça konuşma yaptı. Bu anlaşmayla Netanyahu'nun barışı seçtiği için Filistin topraklarının ilhakını durdurmasını sağladığını öne sürüyor Birleşik Arap Emirlikleri. Teşekkür etti bu yüzden. Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini dile getirdi. Çok eleştiriler var tabii. Bahreynli bakan İngilizce konuşmayı tercih etmiş. O da artık işte uzun zamandır çatışma, karşılıklı güvensizlikler varken artık bunu değiştirme fırsatı elde ettik diyerek anlaşmayı selamlamış durumda. Evet, dediğim gibi Suudi Arabistan doğru zamanda normalleşme anlaşması yapacak diyor Trump. Bu 3 Kasım'dan önce gelir mi? Gelirse hakikaten Trump'ın yeniden seçilme şansını arttırır mı soruları var. Bu arada İsrail Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurmuş dün akşam saatlerinde ki Gazze'den İsrail'e 13 füze fırlatılmış, 8'i de etkisiz kılınmış. Hamas, işgalciler saldırganlığın bedelini ödeyecek açıklaması yapmış durumda. Filistin Kurtuluş Örgütü Trump'ın bu arada bu açıklamayı yaparken Filistin'e de bir şekilde normalleşme anlaşması vesilesiyle para desteği sağlamaktan Trump bahsediyor. Singapurvari bir çözüm aslında Trump'ın ortaya koyduğu çözüm. Tam bir devlet egemenliği değil ama işte yatırımlarla Filistinlilerin ekonomik koşullarını düzeltme bunun karşılığında edinmesi. FKÖ takas etmeyeceğiz parayla bağımsızlığımızı, ülkemizi diye bir çıkış yaptı. Arap rejimleri tarihinde kara bir gün nitelemesinde bulunmuş FKÖ'nün temsilcisi. Hem yönetim kurulu, yürütme kurulu üyesi hem de genel sekreter Vasıl Ebu Yusuf'un açıklaması. İran'dan da Trump sirkinde oynadılar Arap ülkeleri. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tabii ki kastediyorlar. Meclis Başkanlığından bir yetkili bu açıklamayı yapmış. Hasan Ruhani de Arap ülkelerinin İran'a karşı tabii ki İsrail'e bölgede üs vermek istediklerini tespitinde bulunmuş ve sonuçlarından sorumlu olacaklar demiş. Ne yazık ki demiş, halkları Müslüman, dindar ve İslam'ın taraftarı olan bölgedeki bazı ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de kendi halklarına ve Filistin'e karşı borçlarını biliyor yorumu yapmış. Tabii Ruhani'nin Filistin toplumunun %20-25'inin de Hristiyan olduğunu herhalde anımsatmak gerekiyor. Sadece mesele İslam ve Müslümanlıkla da alakalı bir mesele değil. İran'ın da başka tabii Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi haksızlıklara da uğradığı sorunları olduğunu da anımsatalım. Efendim, 2018'de kimyasal silah saldırısı sahnelemesi, sahte saldırılardan bir tanesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurmuştu. İşte orada Trump Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı da öldürmek istemiş ama Savunma Bakanı James Mattis kendisini durdurmuş. Bu ortaya çıktı. Daha önce tabii Bob Woodward'un kitabı çok tartışılıyor Amerika'da. O kitapta da bu iddia yer alıyordu. Trump yalanlamıştı bu iddiayı ama bu sefer kabul etmek durumunda kalmış. Fox ve Friends'e konuşmuş, televizyonda yapmış bu açık. Bana kalsa onun başını ezerdim. Onun için her şeyi hazırlamıştım. Mattis istemedi. Fazlasıyla abartılmış bir generaldi. Yolunu ayırmıştı Trump'la Mattis. O da çılgın köpek lakabıyla biliniyor. Trump ondan daha çılgın tabii. Ya da bu olaylarda onu ortaya seriyor. Halbuki Eylül 2018'de bu konular sorulduğu zaman hiç tartışılmadı böyle bir şey diye yalan söylemişti. Böyle dünyada Trump gibi çekirdek not gibi yalan söyleyen liderler var. Bir dedikleri öbür dediklerini tutmuyor. Bir A diyorlar, bir Z diyorlar. Maalesef böyle bir yaygınlık söz konusu, biz de biliyoruz muzdaripiz. Efendim, Suriye Dışişleri Trump'a cevap verdi. Trump'ın bu tip bir adımı, itiraf etmesi, Amerika'nın tutum ve düşüncelerinin düştüğü seviyeyi ve amacına ulaşmak için suç işleyen haydut ve yasa dışı bir ülke olduğunu gösterir diye açıklama yapmış Suriye Dışişleri Bakanlığı. Daha da başka bir şey dememişler. Birleşmiş Milletler bu arada Amerika'nın yaptırımlarının Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini açıklamış. Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporunda yer alıyor bu. Su, elektrik, yakıta erişimle ilgili ciddi endişeler var. Hep söylüyorum ben de, ekonomik terör estiriliyor. Bir egemenliğe yeniden devletin kavuşması ve kamu hizmetlerini verebilmesinin önündeki en büyük engel. Bu yaptırımlar, bu ekonomik terör Suriye'yi yönetenleri de değil, bildiğiniz sıradan Suriye insanlarını vuruyor efendim. Ama Amerika'nın artık bu temel dış politika aygıtı haline gelmiş durumda. Elde ettikleri sonuçlar neye değiyor, o ayrı bir tartışma hakikaten. Evet, Suriye'den bu haberleri aktardım. Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'da olduğunu, Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yapılacak. En başta İdlib'deki durumla ilgili bir bekleniyordu zaten. Bugün bir az önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde Suriye askerleri, tabii Milli Savunma Bakanlığı Esed rejimi ifadesini kullanmış. Suriye askerleri tarafından yönlendirilen, ne diyor, sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, tedbir alınmış, dağılmışlardır diye bir açıklama yapmış. İdlib Suriye toprağı, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Suriye askerleri İdlib'i Heyet Tahrir Şam, El-Kaide ve bilimum cihatçı gruplardan temizlemeye çalıştıklarını söylüyorlar. Trump Amerikan seçimlerinde Rusya'nın Demokrat Partili Joe Biden'ı başkan görmek istediklerini öne sürmüş. Çin de öyle görmek istiyor diye bir iddiada bulunuyor. Böyle Amerika'da seçimler böyle çok tuhaf bir şeye büründü. Yani çok da hani Ruslar bir parmak şaklatacaklar, Amerikalılar Biden'ı ya da Trump'ı seçecekler. Çinliler bir parmak şaklatacaklar ya da 3-5 haber yapacaklar. Bütün Amerika halkı salak, ahmak, hemen gidip Rusların ve Çinlilerin kimi istediğine göre oy verecekmiş gibi Amerikan medyası. Bir tuhaf, bizim iç işlerimize karışıyorlar, demokrasimizi bunlar bozuyor. Yani Amerikalıların kendisi değil de bir takım yabancılar bozuyormuş gibi manzaralar çiziyorlar. Trump da bundan faydalanıp bir gün Çin beni istemiyor, öbür gün Rusya beni istemiyor gibi bir takım argümanlar, tuhaf tuhaf argümanlar ortaya koyuyor. Ama asıl problem zaten aklı başında Amerikalıların ya da aklı başında oldukları varsayılan Amerikalı yorumcuların da Trump'tan çok da farklı cümleler kurmuyor olmaları demek lazım herhalde. Bu arada dünyada araştırma yapılmış. Çok özür dilerim. Washington merkezli Pew Research merkezi ünlüdür burası. 13 gelişmiş ekonomiye sahip ülkenin vatandaşlarına soru sormuşlar ve Rusya lideri Vladimir Putin, Çin başkanı Xi Jinping, bu isimlere Trump'tan çok daha fazla güvendikleri ortaya çıkmış. Japonya, Avustralya, Kanada, İngiltere, Hollanda, Güney Kore, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, Danimarka, Almanya, Belçika'da yapılmış bu anket çalışması. Ve en çok 13 ülke sakinleri Merkel'e güveniyorlar %76, ikinci Macron'a güveniyorlarmış %64, ne enteresan. Britanya üstelik Boris Johnson %48, bu da çok ilginç. Ama tabii Trump en az güvenilir lider. Putin'e %23, Xi Jinping'e de %19. Onca Batı medyasının propagandasına rağmen yine iyi çıkmışlar doğrusu. Donald Trump'a %16 çıkmış, ona güvenen yok efendim. İtalyanların %37'si Putin'e güveniyormuş. Enteresan bu. %31'i İtalya ve Almanların da %31 çıkmış. Çok enteresan. Japonların %25'i Trump'a güveniyorlarmış ama bu da ilginç bir not olarak kalsın. Efendim, birazdan Naim Baberoğlu ile konuşacağız. Çok uzatmayacağım o yüzden. NATO karargahındaki toplantı 10 ve 15 Eylül'den sonra 17 Eylül'de de yapıldı. Yunanistan'la Türkiye'yi uzlaştırmak amacıyla Türkiye Akdeniz'e yeni bir Navtex ilan etti. Yavuz sondaj gemisi 12 Ekim'e kadar Akdeniz'de olacak duyuruldu Bu mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi var ki son Med7 ülkeleri zirvesinde İtalya'nın açıklamaları daha çok Fransa'ya yaklaştığı yolundaydı ama bundan sonrası tabii Libya'daki gelişmelere de bağlı. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın Katimeri'nin gazetesinde yayınladığı makalesi var. Uzun bir makale, diyalog çağrısı, ön koşulsuz görüşme çağrısı yapıyor. Çavuşoğlu makalesinde coğrafyanın geçmişini anıyor. Daimi komşuluktan bahsediyor ve bitirirken de şöyle bir cümlesi var. Hangi yoldan gideceğimize dair tercih ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının değil. Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır demiş. Enteresan bir cümle olarak not etmekte fayda var. Birazdan Naim Babiroğlu'ya da bu soruyu yönelteceğim ben genel olarak durumla birlikte. Başka Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamaları var. Türkiye hakkında AB'nin durumu konuşması yaptı. O da yıllık yapılan konuşma. Türkiye'yi Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı vermeye çalışmama konusunda uyardı. Haritada Türkiye bize yakın. Ama aramızdaki mesafe giderek artıyor ifadelerini kullandı. Her zaman da komşu olacak diyor, sıkıntılı bir bölgede diyor. Özellikle sığınmacı meselesine de atıf yapıyorlar. Böyle bir durum. Şimdi 24-25 Eylül'de AB zirvesinden ne olacak göreceğiz. Güney Kıbrıs'ın bir açıklaması var. Türkiye ve Belarus'u yaptırımlar konusunda çifte standartla yaklaşmamamız lazım. Belarus'a yaptırım koyuyorsak Türkiye'ye de koymamız lazım diyorlar. İddiaya göre Yunanistan da dahil olmak üzere Rumlar, Güney Kıbrıs, AB'nin yaptırım politikasına itiraz ediyor. Eğer siz Türkiye'ye yaptırım koymazsanız biz de Belarus'a uygulamak istediğiniz yaptırımları engelleriz diyorlar. Ama bunu yalanladılar. Yine de böyle anımsatmalar yapılması önemli. Anastasiadis'in partilerin genel başkanları ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklama yapmış sözcü. Hükümet sözcüsü, onun ifadeleri hani bir yorumcunun ifadesi de değil bu efendim. Evet, süremi dolduruyorum. En son Libya'dan başlık aktaracağım. Ulusal Mutabakat Hükümeti, dün ben size iddiaları aktarmıştım. Başbakan, batıda Trablus'taki hükümetin başında Sarraj var. Fayez Es-Sarraj istifa edeceği haberlerini yalanlamıştı. Ancak Cezayir Cumhurbaşkanlığı kaynakları birkaç saat içerisinde istifa edeceğini Arapça bilen arkadaşlarımızla sosyal medyadan paylaşıyorlar. El Mayadin'e dayandırarak Hasan Sivri'de gördüm ben de. İhvan kanadı kendi içerisinde bölünmüşlük yaşıyor. Sarraç'ı istifaya zorluyorlar deniliyor. Böyle iddialar var. Sarraç istifa edecek mi, etmeyecek mi? Yalanlama geçerli kalacak mı? Bu önemli bir unsur. Bu tabii pek çok şeyi de etkileyecek. Önümüzdeki günlerde de göreceğiz efendim ne olacak. Libya'da da ele almaya da çalışacağız. Bir müzikle nefes alalım. Police'den Every Breath You Take'i dinleyelim. Naim Babiroğlu'yla çok kısa süre önce yayına girmeden hemen önce kayıt yapmıştım. İkinci yarıda YouTube'umuz olmayacak kayıt aldığımız için. Ancak lütfen Sputnik'in radyodan, frekanslardan, internet sitesinden, cep uygulamasından dinleyiniz. Önemli mesajlar verdi diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Ben teşekkür ediyorum Naim Bey. Naim Bey, siz yazıp çiziyorsunuz, Twitter'da da paylaşımlar yapıyorsunuz. Ben de farklı görüşler de var çünkü toparlamaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Ege de bu işe dahil oldu. Adaların silahsızlandırması meselelerinden. Naltex savaşları var. Bir yandan NATO iki ittifakın müttefiki olarak Türkiye'yi ve Yunanistan'ı barıştırmaya çalışıyor. Askeri temaslar onun da oldu. 15'i 17'si deniliyor şimdi. Fakat bir girdaba girildiği değerlendirmeleri de eksik değil bu işte. Bu kadar çok dosya üst üste gelince siz nasıl görüyorsunuz öncelikle şu an geldiğimiz yerdeki resmi?
Tabii genel tabloya bakınca şu tabii bir Suriye var. Suriye cephesi. Türkiye orada askeri varlık bulunduruyor. Libya cephesi var. Doğu Akdeniz cephesi var. Türkiye bu üç cephede askeri varlık bulunduruyor. Bir daha ayrıca Türkiye 1984'ten beri bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülke. Dolayısıyla böyle geniş cepheye yayılan bir ülke konumunda şu an itibariyle. Ama Doğu Akdeniz şu anda bütün ülkelerin hemen hemen odaklandığı bir bölge durumu geldi ama sadece Doğu Akdeniz değil. İdlib'de de gelişmeler var. Dünden itibaren yoğunluk kazandı. Mesela Rus savaş uçakları dün itibariyle İdlib'in güneyinde bazı yerleri hedef olarak bombalamaya başladılar. Bugün Türk gözlem noktalarının bazı gözlem noktalarına bir saldırı girişimi oldu. Dolayısıyla burada da Suriye'de de yani çok böyle olumlu giden bir tablo, bir resim yok. Libya cephesine baktığınızda Libya'da biliyorsunuz ikiye bölündü. Doğu cephesi, Batı cephesi artık ikiye bölündüğü kesin. Ve yakın gelecekte büyük bir ihtimalle Paris'te iki cephe toplanacak. Hem Hafter cephesi hem de Saraj cephesi ama Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin de tabii Paris ziyaretini kabul etmesi, yani Macron'un ziyaretini kabul etmesi ve Mısır'a, Kahire'ye teknik düzeyde heyet göndermesi acaba Türkiye'nin bilgisi dahilinde mi yapıldı bu faaliyetler, bu adımlar diye bir şu anda anlamlı bir soru var şu anda. Çünkü sanıyorum Saraj yönetimiyle Türkiye arasında herhalde biraz mesafe açılıyor değerlendirmesi yapıyorum ben. Çünkü Saraj'ın yakın gelecekte bazı sızan haberlere göre istifa edeceği, Arap basında istifa edeceği söylentileri de var. Bunun yerine Akil ile Salih mi gelir onu bilemiyorum ama şu an itibariyle Libya'da gördüğümüz manzara şu. Sanki Fransa ve İtalya inisiyatifi orada biraz ele geçirmiş durumunda görülüyor şu an itibariyle.
Evet, yani hepsinin bütün bunların odağında bir şekilde Akdeniz giderek öne çıkmaya başladı ama Akdeniz dosyasının içinde de mesela Türkiye için gerçekten aynı kefeye koymak gerekiyor mu diye soru işaretleri kafamızda uyandıran Ege meselesi çıktı. Onun içerisinde bir de Kıbrıs'ı da onunla birleştirmek bir acayip bir resim. Uluslararası hukuk açısından. Akdeniz'e baktığımız zaman siz ne gibi sorunlar görüyorsunuz Türk diplomasisi açısından?
Doğu Akdeniz, tabii Türkiye eğer Yunanistan'la şu anda diyaloğa hazır çağrısı var biliyorsunuz Türkiye tarafından ve ön koşulsuz hazır durumu var. Bu ön koşulsuz sözcüğü çok önemli diplomaside. Şu demek, yani karşı tarafın da herhangi bir koşul sürmeden biz oturmak istiyoruz demek. Ama bir paket şeklinde. Bu paket ne? Bir deniz yetki alanlarına ilişkin sorunlar var yıllardan beri. Kara suları sorunu var, kıta sahanlı sorunu var. İki, antlaşmalarla statüsü antlaşmalarda silahsızlandırmış olması gereken, askersizleştirmiş olması gereken ada, adacık ve kayalıkların bazıları Yunanistan tarafından statüsü değiştirmiş. Böyle bir sorun var. Üçüncü konu, bazı Egeidak dediğimiz Ege Denizi'nde Yunanistan'a antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların Yunanistan tarafından ilhakı ya da işgali söz konusu var. Dördüncü sorun, hava sahasını Yunanistan 10 mil olarak kabul ediyor. Halbuki kara suları 6 mil. Yani deniz suyu 6 mil ama hava sahası 4 mil daha fazla. Bu da yıllardan beri Türkiye ile Yunanistan arasındaki çözülemeyen sorun. Bir de beşinci sorun, arama kurtarma bölgesinin yetki alanları. Hangi bölge kimin arama kurtarmasında olacak şeklinde. Şimdi bu sorunlara baktığınızda Türkiye bu paketle oturmak istiyor maddeye. Bütün bu paketi dikkate alarak hepsini. Ama Yunanistan diyor ki ben sadece kıta sahanlığı sorunum var diyor. Onunla oturun diyor. Bunu tabii Türkiye'nin ben kabul edebileceğini sanmıyorum. Eğer Türkiye bunu kabul ederse 40-50 yıldır ileri sürdüğü iddia ettiği tezlere ters düşer. Dolayısıyla böyle bir aslında tek fark edilmeyen kamuoyu tarafından ama aslında derin uçurum bulunan iki ayrı şey var, istek var. Yani oturmak
istemesi. Evet. Peki efendim. Buyurun sözünüzü tamamlayın diyeceğim ama bir de Lahey'i de eklemek istiyorum. Çünkü tabii, çok acayip tabii. Bir resim çıktı. Yani Türkiye sizin sözünü ettiğiniz 40-50 senelik tezlere dayanarak özellikle Ege sorununun siyasi çözüm gerektirdiğini hep vurgulamış bir ülke olarak BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni onaylamamasının en büyük sebebi Lahey iken nedense Lahey'e gidilmesi ya da uluslararası tahkimden bahsedilir oldu. Hatta Yunan tarafında da çok tuhaf tartışmalarda dönüyor. Üzerinden. Bunu nasıl görmek lazım? Çok tehlikeli bir şey değil mi Lahey bağlamı?
Tabii çok ayrıntı hemen söyleyelim değerli dinleyenler açısından. Bir kere Meis Adası üzerinden Lahey'e gitmek Türkiye için bir tuzaktır bu. Yani Türkiye'nin kabul edebileceğini sanmıyorum. Sadece kıta sahanlığı açısından gitmek Yunanistan için bir avantajdır. Bunun da Türkiye'nin kabul edeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla Lahey'e gitmek için zaten iki ülkenin anlaşması gerekiyor. İki ülkenin de biraz önce söylediğim 5 başlık altında fakat 6 ana büyük sorun, yıllardan beri çözülemeyen sorunla gidebileceklerini ben kısa dönemde hiç değerlendirmiyorum. Ama şu var, şu var. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka göre Yunanistan'ın deniz yetki alanı konusunda iddia edeceği bir konu yok. Ancak Yunanistan biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de iddia ediyor ve ABD'nin de bence girişimiyle son günlerde Oruç Reis biliyorsunuz o bölgeden Antalya limanına çekildi. Bakın ve diğer gerekçeler nedeniyle. Benim kendi değerlendirmemi sorarsanız kendi değerlendirmeme. Evet bakın saati gelmiş olsa bile bu aşamada Oruç Reis'in orada çekilmemesinin daha uygun olacağını değerlendiriyorum. Çünkü bu Türkiye'nin kararlı açısından önemlidir. Karşı taraf yani Yunanistan'ın önemli siyaset makamındaki kişiler bunun Türkiye tarafından bir taviz olduğunu, Yunanistan'ın bir diplomatik başarı kazandığı algısı var. Bu uygun olmadı diye düşünüyorum. Ya yani Türkiye Doğu Akdeniz'de madem Yunanistan'ın burada hak iddia edeceği bir konu yok, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la masaya oturulacak herhangi bir tartışmalı alan yok iddiası ve tezi ileri sürüyor Türkiye. Doğrudur, sürmelidir. Ama bu tezi ileri süren Türkiye'nin gerek 21 Temmuz'daki Nautex'i ertelemesi, Almanya Başbakanı'nın devreye girmesi, gerekirse işte dün değil iki gün önce bu sismik arama tarama faaliyeti yapan Oruç Reis'in görev süresinin uzatılmayarak limana çekilmesi bu kararlılığını tabii biraz gölgelemiştir.
Peki efendim orada şunu sorabilir miyim size? Tabii. Şimdi Oruç Reis için ilan edilen Navtex alanı da Yunanistan'a çok dokunan bir alan değildi yalnız. 28 derece boylamı burada herhalde önem taşıyor.
Onun ötesine
geçmediğiniz zaman kimseye de askeri caydırıcılıkta sergilemiş olmuyorsunuz aslında öyle değil mi?
Doğru. Ancak şöyle bir konu var Ceyda Hanım. Tabii dediğinize katılıyorum. Fakat şöyle bir konu var. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın yönetimini 13 Eylül'de ziyaret etti hatırlarsanız.
Evet.
Ziyaret yolculuğunda dedi ki yani ziyaretin hemen öncesinde Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürmesi gerekir. Bu nedenle iki tarafta askeri unsurlarını bölgeden çekmelidir dedi. İki tarafın askeri unsurlarının bölgeden çekilmesi sizin belirttiğiniz Oruç Reis ve ona refakat eden donanma araçlarının çekilmesi anlamında. Ne olursa olsun hangi bölgede bulunursa bulunsun. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ın yönetimine ayak bastı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi Cumhurbaşkanı'yla beraber toplantı yaptı. Savunma güvenlik işbirliği mutabakat noktası imzaladılar bile. Pompeo bir demeç verdi ABD adına. Dedi ki biz Güney Kıbrıs'ın yönetimini Doğudeniz'de destekliyoruz. Türkiye'nin gerginliği arttırıcı adımlarından endişeliyiz diye bir mesaj verdi. Bu şu demek. ABD diyor ki oradaki unsurlarınızı çekin. Bu aşamada unsurlarınızı çekiyorsanız algıda bir sıkıntı var demek. Nerede olursa olsun o şey. Ben onu kastediyorum.
Dolayısıyla ABD'nin
burada etkisi olduğunu, bir de 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz gündem maddesi Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye olası yaptırımları görüşecek gündem maddeleri. Bu yaptırımlardan önce bu adımın gelmesi bana göre bir yani diplomatik açıdan uygun olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü Yunanistan öteden beri 21 Temmuz 2020'de Navtex'i Türkiye erteledi. Dedi ki niyet gösterisi olarak Almanya Başbakan devreye girdi. Ne oldu Yunanistan? Mısır'la yaptığı Nasir Ekonomik Bölge Anlaşması'yla karşılık verdi.
Evet. Yani
şimdi burada da Oruç Reis görev süresi uzatılmadı. Ne olacak? Yunanistan Avrupa Birliği yaptırımları diyelim durdurdu. Durdurursa şer koyacak. Diyecek ki orada askeri unsur bulunmasın, örnek veriyorum. Ne oldu o zaman Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tezleri? Biraz ne yaptı? Biraz geri adım gibi algılandı. Evet. Ben o noktada...
Anladım. Evet, peki efendim, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bugün Katimerini gazetesinde çok enteresan da bir makalesi yayınlandı. İlginç tarafı tabii Yunanistan'da böyle bir makalenin yayınlanabilmesi. Yani bir Yunan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de yayınlanması mümkün müdür onu tam bilemiyorum. Göreceğimiz bir süreçte belki de olabilir. Ancak bu makalede bir takım cümleler kurdu Çavuşoğlu'nun, görüyoruz. O da tepki çekti. Hangi yoldan gideceğimize dair tercih ne Türkiye ne Fransa'nıdır. Yunanistan'ın değerli liderleri ve halkınındır ifadesi var. Nasıl yorumlamalı bu ifadeleri
efendim? Evet, o da basına yansıdı. Bana da Ceyda Hanım biraz ilginç geldi. Ben o cümlenin o şekilde kullandığını hiç değerlendirmiyorum.
Bir yanlışlık mı var diyorsunuz?
Ben bir yanlışlık olduğunu değerlendiriyorum. Şöyle olabilirdi o cümle. Türkiye ve Yunanistan'ın veya halkın vereceği karar olması gerekir. Ben böyle bir cümlenin olacağını hiç düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Eğer böyle bir cümle gerçekten bilerek açıklanmışsa bu %100 hatalı. Neden? Türkiye var. Türkiye içinde yaşayan Türk toplumu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, Türk halkı var. Bu nerede o zaman sorusu anlamlı. Ben onun sanki ya söylenirken o Türkiye gözden kaçtı ya da yazılırken öyle gözden kaçtı. Öyle bir şey bilerek söylenmişse yanlıştır. Ama ben bilerek söylendiğini sanmıyorum. Çünkü o zaman Türkiye'nin dışında sadece Yunanistan derseniz biraz önce saydığım 5 tane ana kategoriyi şu ana kadar çözmeniz gerekirdi Yunanistan'ın istekleri doğrultusunda. Bir de o var.
Evet. Evet. Belki bu konuyla ilgili açıklamada gelir. Evet. Biz sizinle şimdi konuşuyoruz ama daha sonraki saatlerde. Enteresan ya, yazının son cümlesi olarak geçtiği için
çok
biraz
ilginç, evet.
Öyle gözüküyor. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. NATO çerçevesinde bu askeri komite ayrıştırıcılık üzerinden bir takım formüller geliştirmeye çalışılıyor ama sizin de dediğiniz gibi Amerikan yönetimi ağırlığını Yunan tarafından koymuş gibi, bir de Kıbrıs da bu işin içine girdi. Yani daha da dosya karıştı. Bu doğru bir şey mi? Yani Kıbrıs'ta çünkü yine Türkiye'nin hukuki tezleri de var Kıbrıs'ta nihayetinde. Kıbrıs'ın bu işin içine katılması, Amerika'nın tutumu da düşünülürse onu nasıl okumak lazım?
Doğru. Şöyle bir konu var aslında genel çerçeve. Şimdi Kıbrıs'ı ABD ziyaret etti. Ama ziyaretinden önce Güney Kıbrıs'ın yönetimine 1983'ten beri, yani 37 yıldır uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırdı hatırlarsanız. 1983'ten beri uygulanan silah ambargosunu bugüne kadar kaldırmayan ABD bu süreçte kaldırdı kısmen. Bu Türkiye açısından Türkiye'ye karşı atılan bir adımdır ABD tarafından. İki, Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle anlaşma yaptı. İki tane anlaşma. İkili askeri eğitim anlaşması, bir de savunma ve güvenlik anlaşması. Şu demek, ABD, ben Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan'ın yanında yer alıyorum. Doğu Türkiye'nin karşı cephesindeyim demektir bu. Bunun bir göstergesi ne Ceyda Hanım? Batı Trakya'da Yunanistan'la ABD arasında bir tatbikatın yapılıyor olması.
Evet.
NATO kurallarına göre, ben 3 yıl NATO'da görev yaptım. NATO'nun değerlerine göre, NATO'nun kurallarına, prensiplerine göre iki NATO üyesinde bir gerginlik tırmanmışken, üçüncü bir NATO üyesinin gelip diğer gerginliği arttırıcı ve diğer ülke, yani Türkiye'ye karşı taraf belirleyici bir faaliyete girişmesi uygun değil. 1, 3 ve 4. maddeye göre NATO'nun 14 maddesi var Kuzey Atlantik Anlaşması. Dolayısıyla ABD bu tatbikatla tarafını belli etmiştir. Ama burada ilginç olan şu. Türkiye diplomatik yoldan yumuşak gücünü kullanarak bu tatbikatı neden önleyememiştir? İptal etme veya erteleme konusu. 2, ABD bunu bilerek hem NATO'nun değerleri hem de NATO üyesi olarak ABD, hem de yıllardır Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen bir ABD, bu tatbikatı neden 1, 2, 3, 4 hafta sonraya erteleme ihtiyacı duymamıştır? Bu aşamada yapmıştır ve Batı Trakya'da. Bu çok önemli. Bu Türkiye burada yumuşak gücünün, diplomatik gücünün ağırlığını tartması lazım. Ne oldu da evet. Biliyorsunuz şu ana kadar ABD ve İsrail geçmiş dönemde, kısa bir dönem öncesine kadar, 5-10 yıl öncesine kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda, siz de takip edersiniz, Kıbrıs konusunda hiçbir zaman Türkiye aleyhinde oy vermemişlerdir. ABD ve İsrail. Tekrar söylüyorum. ABD ve İsrail geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Kıbrıs konusunda hiçbir zaman Türkiye aleyhinde oy vermemişlerdir. Ya çekimsel kalmışlardır ya da toplantıya katılmamışlardır. Birleşik Arap Emirlikleri ile biliyorsunuz Bahreyn arasında dün bir anlaşma yapıldı evet. ABD'de törenle. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri 1990'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği açan ilk Arap ülkesidir. 1990'da. Bahreyn'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği var. O zaman Türkiye oturmalı. Şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve Suriye'de baktığınızda genel olarak Suriye'deki Rusya ile işbirliğine ayrı tutuyorum. Ama Libya'da Rusya karşı cephede. Sadece Katar var. Ama Katar'da 13 bin ABD askeri var. Ve şunu belirtelim değerli dinleyenlerimizde. Katar'da yarın öbür gün kısa gelecekte İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Evet. Peki bu normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra Türkiye'nin acaba Katar'la ilişkilerinde bir soğuk rüzgar esmeyecek mi? Artı ilave olarak Katar'da bulunan Türkiye'nin üssü tartışılmayacak mı? Bu çok önemli. Şimdi bu açıdan baktığınızda Türkiye, evet bakın, stratejide bir kural vardır. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinin stratejisinde. Dünyanın en güçlü askeri gücüne sahip olabilirsiniz ülke olarak. Ama bu askeri gücünüzü bir yere kadar, doruk noktasına, zirveye ulaştır. Doruk noktasına ulaştıktan sonra bu güç, eğer etkili bir yumuşak gücünüz yoksa onu destekleyen, onu tamamlayan, etkili bir diplomasiniz yoksa şu anda Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki durumuna düşeriz. Nasıl düşeriz? Libya'da Sirte Cufra operasyonu kırmızı çizgiydi. Ne oldu? Askersizleştirilmiş bölge oldu. Libya'da Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Paris'le görüşüyor. Macron'un Paris'e ziyaretini kabul ediyor, davetini. Ne oluyor? Servaç'la diğer sistem arasında orada problem var. Suriye'ye geldik, İdlib konusu var. Rusya Libya'da karşı cephede. Doğu Akdeniz'de Rusya da Türkiye'nin yanında değil. Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'la görüşüyor ama Türkiye'nin yanında olduğunu hiç deklare etmiyor. Peki ABD dahil herkes karşı cephedeyse ve daha önceleri, kısa bir dönem önce, 5-10 yıl öncesine kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikte 40-50 yıldır sürüyor bu gerginlik, yeni değil. ABD, Avrupa Birliği, Fransa dahil, Mısır, İsrail hep tarafsızdı. Uzaktan izlerlerdi. Şimdi ne oldu? Hep karşı cephede. Hele Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir coğrafyanın gelip Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tam karşı cephesinde hem Libya'da hem Doğu Akdeniz'de yer alması ABD'den habersiz mümkün mü Ceyda Hanım? Çünkü ABD'den habersiz olması, ABD'nin onayı dışında bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ABD'nin onayı dışında bir Mısır'ın Libya'da ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gerginliği tırmandırması mümkün mü? Değil. Peki bunun ispatı ne? Biliyorsunuz Yunanistan'la Mısır münhasır ekonomik bölge anlaşmasında görüşürken Dışişleri Bakanları kim telefon etti Mısır Dışişleri Bakanı'na? ABD Dışişleri Bakanı telefon etti Mısır Dışişleri Bakanı'na ve ondan sonra anlaşma imzalandı. Bunu kim açıkladı? Bundan sonra Yunanistan açıkladı. Demek ki ABD Yunanistan'la Mısır arasındaki Türkiye'ye karşı imzalanan bu anlaşmanın da mimarı ABD. O zaman Türkiye şunu düşünmeli. Diploma askeri güç doruk noktasına ulaşmıştı. O zaman askeri gücün elde ettiği başarıyı, konumu ben masada nasıl muhafaza ederim sorusu önemli. Masada muhafaza etmeniz için de karşı cephenin bazı aktörlerinin sizinle beraber hareket etmesi lazım. O zaman ne yapacak? Türkiye Libya'da da Rusya ile beraber işbirliğini arttıracak Suriye'de olduğu gibi. Rusya'dan faydalanarak Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkileri tekrar kurarak Mısır ve İsrail'in en azından böyle bir cepheleşmede tarafsız kalmasını sağlayacağı adımlar atacak. Bir de Türkiye Doğu Akdeniz'de nasıl ekonomik bölge sınırlarını ilan edecek ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz ve hava üssünü kuracak ve adım atacak. Bir de Türkiye NATO'nun 1, 3 ve 4. maddesine dayanarak NATO'yu olağanüstü toplantıya çağıracak. Yunanistan'ın ve Fransa'nın tutumu nedeniyle ayrıca Türkiye bu konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımalıdır. En azından tutanaklarda ve dokümanlarda yer almasını sağlamak açısından. Yoksa tek başınıza askeri güçle ulaşabileceğiniz nokta zirve işte şu anda bulunduğumuz zirvedir.
Evet. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Vaktimizi de açtık birazcık ama önemli noktalara işaret ettiniz. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık.
Evet. Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet. Doktor Naim Babiroğlu'ndan değerlendirmeyi aldık. Hem biraz dış politikaya da baktık aslında. Akdeniz odaklı Türkiye dış politikasını etkileyen her türlü unsuru ele almaya çalıştık efendim. COVAX'tan Fall Like You'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
a fool like you.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine dört
yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.